Ayrım 10.
Hac konusunda ondan aldığı hadisi de Said İbn Cübeyr'den yaptığı rivayetle desteklemiştir. Görülüyor ki insanların gizli hallerini bilmek, ravilerin yalan söyleyip söylemediklerini kesin biçimde ortaya çıkarmak mümkün değildir denecek kadar güçtür. Her hadis derleyicisi de insanları değerlendirirken bu farklı yargıdan uzak kalamamıştır. Buna güzel bir örnek olarak kürsüde vaaz veren hocaları düşünebiliriz. Hoca kürsüde bir ayet veya hadisin manasını izah ederken ne ayette ne de hadiste olmayan şeyler söyler. Kendi düşüncelerini anlatırlar, dinleyenler onun anlattıklarının ayet veya hadisin metni içinde bulunduğunu sanırlar. Oysa onun anlattıklarının birçoğu vaizin kendi anlayışı düşüncesidir. Ama bunu camideki kalabalığın fark etmesi mümkün değildir. Dışarı çıkan o cemaatte hocadan duyduklarını kendi anlayış düzeylerine göre çevirilerini anlatırlar. Onlardan duyanların da başkalarına anlatmış olduklarını düşünelim. Hadis olarak anlatılan şeyin ne kadar değiştiğini anlamak güç değildir. İşte hadislerin derlenmesi de böyledir. Bunlara %100 peygamberin sözü diye bakmak hatalıdır. Çünkü aktaranlar o sözleri kendi anladıklarına, bellemelerine göre aktarmışlardır. Onun için Süfyan-ı Sevri, "Eğer size anlattıklarımı kalıp olarak anlatsam bir tek hadis bile anlatamam" demiş ve hadislerin anlamla nakledildiğine dikkati çekmiştir. Evet, hadis imamları peygamberden nakledilen sözleri toplama konusunda son derece titizlik göstermişler, çok emek ve çaba harcamışlardır. Onların çabaları takdirle anılacaktır ama bu bir iki kişinin kendi anlayışına göre aktardığı sözleri İslam'ın temeli saymak ve bazı rivayetlerdeki akıl dışı, gerçek dışı sözleri değişmez inanç haline getirmek yanlıştır. Zira mütevatir olmadıkça kişi haberleri şeklinde aktarılan haberler kesinlik değil, zan ifade eder. Zan üzerine inanç kurulamaz. Bunların peygamberin sözü olup olmadığı, kesinlik kazanmadığından böyle kişi haberleri üzerine inanç kurulamaz. Çünkü inanç çok daha sağlam, sarsılmaz temeller ister. Hucuret suresinin 6. ayetinde bir kişinin getirdiği haberin araştırılıp doğruluğunun saptanması, doğruluğu belli olmadan o habere dayanarak bir eylemde bulunulmaması emredilmektedir. İşte hadis kritiğinin temeli de bu ayettir. Hadisin doğruluğu ancak içeriğinin, dinin temeli olan ve geldiği gibi yazılıp korunan Kur'an vahyine uymasıyla saptanır. İşte Ahmet Emin de söylediği üzere hadisler senet bakımından kritik edilmişse de asıl önemli olan ikinci ölçüye vurulmamıştır. Bu yüzden literatüre, Kur'an'a, dolayısıyla gerçeklere ters birçok hadis rivayeti girmiş ve kimi mürsel, münkatı olan bu rivayetler inanca temel yapılmıştır. Burada bir örnek vererek sözlerimi tamamlayacağım. Kabir sorusu ve azabı. Sahih hadis mecmualarında kabir sorusundan ve kabir azabından söz edilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'den ve sağlam hadislerden bu soru ve azabın cesede değil, ruha olacağı anlaşılmaktadır. Buhari, Müslim, Nesai ve İbn Hanbel'in rivayet ettikleri bir hadiste, kabre konulan ölüye iki meleğin gelip Rabbinin ve peygamberinin kim olduğu hakkında soru soracakları anlatılır. Fakat meleklerin adından söz edilmez. Dipnot Buhari Cenayiz Bab Mace'ye Fi Azabil Kabr. Yalnız Sirmizi'nin rivayet ettiği ve garip olarak nitelediği hadiste bu meleklerin birinin Münker, diğerinin Nekir adlı iki siyah, ezrak melek oldukları belirtilmiştir. Dipnot Tirmizi Cenayiz 70. Sorgu meleklerinin Münker ve Nekir adını taşıdıkları tartışma konusudur. Bundan dolayı Ahmet B. Kasım, Ebu Abdullah Ahmet B. Hanbeli, "Münker ve Nekir sözüne ne dersin? Sorgu melekleri bu adı mı taşıyor? Yoksa bunlar sadece iki melek midir?" diye sormuş. İbn Hanbel bunların Münker, Nekir olduğunu söylemiştir. Mutezili'nin çoğunluğu Allah'ın meleklerine Münker ve Nekir adının verilmeyeceğini söylemiştir. Yani sorgu meleklerinin Münker ve Nekir adını taşıdıkları hususu üzerinde birleşilmiş bir konu değildir. Mutezile'ye göre Münker sorgu sırasında ölünün tereddüdü, Nekir de meleklerin onu azarlayıp rezil etmesidir. Dipnot Kitab-ı Ruh sayfa 70-71. Ebu Davud'un rivayetinde kabirde ölünün ruhunun cesedine döndürüleceği kaydı vardır ki bu hadiste Tirmizi'nin hadise gibi gariptir. Ölünün ruhunun kabirde cesedine döneceği kaydı Kütüb-i Sitte içinde yalnız Ebu Davud'un sünnininde yer almıştır ve bu hadis sağlam gözükmemektedir. Demek ki kabir sorusu ve azabı vardır, fakat bu soru ve azap bedene değil ruhadır. Ölmüş insanın ruhu ta kıyamete kadar bir daha bedene dönmez. Öldükten sonra yakılan yahut hayvanlar tarafından parçalanıp yenen, yanıp kül olan, zerre zerre parçalanıp hiç cesedi kalmayan insanlar da vardır. Olmayan cesede ruhun gelip girmesi mümkün değildir. Kuruyan ağaç nasıl canlanmazsa, ölen insan da dünyada bir an için dahi olsa canlanmaz. Nitekim tekrar dünyaya döndürülmek isteyen ruhlara Yüce Allah bunun olmayacağını bildirmiştir. Onlardan birine ölüm geldiği zaman Rabbim der: beni dünyaya geri döndürünüz ki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği olmayacak bir laftır. Önlerinde ta dirilecekleri kıyamet gününe kadar geriye dönmelerine engel olan bir berzah geçit vardır. Dipnot Müminin 23-99. Cesedi hayat verip onu bozulmaktan koruyan can, yani ruhtur. Can çıkınca ceset çürümeye ve temel elemanlarına dönüşmeye başlar. Nihayet zamanla tamamen eriyip toprağa karışır. İnsana kişiliğini veren ruhtur. Ruhsa ölmez, ebedidir. Dünyada yaptığı işlere göre ya yücelere çıkar, iyi ruhlarla beraber zevk-ü safa içinde bulunur ya da zindanlara atılır, azaplara sokulur. Hazreti Ebu Hüreyre bu konuda Allah'ın Resulünden duyduklarını şöyle anlatıyor: müminin ruhu cesedinden çıktığı zaman onu iki melek alıp göğe çıkarırlar. Müminin ruhunun güzel koktuğunu anlatan Ebu Hüreyre şöyle devam ediyor: gök halkı, yer tarafından güzel bir ruh geldi, Allah sana ve içinde ömür sürdüğün bedene rahmet etsin dediler. Bu ruh yüce Rabbine götürülür, sonra yüce Allah bunu sürenin sonuna, yani Sidretul Münteha'ya götürün der. Kafirin kötü kokan lanetli ruhu da bedeninden çıkınca gök halkı, yer tarafından habis bir ruh geldi derler. Bunu sürenin sonuna, yani zindana götürün denilir. Hadisi nakleden Ebu Hureyre diyor ki: Allah'ın Resulü kafirin ruhunun kötü koktuğunu anlatırken gömleğini burnuna tuttu. Dipnot Müslim Cennet H75. Enes ve Malik Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu anlatmıştır: kişi kabre konulup arkadaşları yanından ayrıldıklarında onların ayaklarının sesini duyar. İki melek gelip onu oturtur. Bu adam, yani Muhammed hakkında ne diyorsun derler. Mümin, ben onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim der. Ona, cehennemdeki yerine bak, Allah onu cennete çevirdi denilir. O kimse her iki makamı da görür. Münafık ve kafirse bu soru karşısında bilmiyorum, İnsanların onun hakkında söylediklerini söylüyorum der. Ona, sen anlamadın ve okumadın, ne kendin gerçeği anladın ne de bilginlerden sorup öğrendin denilir. Ve demirden coplarla ona vurulur. Adam öyle bağırır ki cinlerden ve insanlardan başka herkes onun sesini işitir. Dipnot Buhari Cenayiz Bab Mace Fi Azabil Kabr İbn Hanbel 3.26. Başka bir hadis, biriniz öldüğü zaman sabah akşam ona oturacağı yer gösterilir. Eğer cennet halkındansa cennet halkındandır, orası cennettir. Eğer cehennem halkındansa cehennem halkındandır, o makamı cehennemdir. Ona, işte Allah seni kıyamet günü tekrar diriltinceye kadar oturacağın yer burasıdır denilir. Dipnot Tirmizi Cenayiz 70, Tirmizi bu hadisin hasen hadis olduğunu söylemiştir. Tirmizi'nin garip diye nitelediği hadis şudur: ölü kabre konulunca yahut biriniz kabre konulunca birine münker, diğerine nekir denilen iki siyah, ezrak, gök gözlü melek gelir. Bu adam hakkında ne diyorsun derler. O da hayatta söylediği gibi, o Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim der. Melekler, senin böyle söylediğini biliyorduk derler. Sonra onun kabrinde 70 kere 70 arşın yer açılır, kabri genişletilir, kabrinin içi aydınlatılır. Ona uyu denilir. O der ki, gideyim bu durumu aileme haber vereyim. Melekler derler ki, gelin gibi uyu. Kendi ailesi içinde en sevdiği kimseden başkasının uyandıramayacağı gelin gibi uyu. Ta Allah onu yattığı yerden diriltip kaldırıncaya kadar. Münafıksa, ben onun hakkında insanların bir şeyler söylediğini duydum. Ben de öyle dedim, bilmiyorum der. Melekler derler ki, zaten biz senin böyle dediğini biliyorduk. Toprağa da onu sıkıştır denilir. Toprak onu sıkıştırır. Kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah kıyamette onu yattığı yerden diriltinceye kadar böyle azap edilir. Dipnot Tirmizi Cenayiz Bab 70. Dikkat edilirse görülecektir ki bu hadisin temel kavramı Buhari ve Müslim'de bulunan kabir sualini anlatan hadislerin aynıdır. Oradaki hadisler çeşitli ravilerin ağzında dolaşa dolaşa başka sözler de karışarak burada karşımıza çıkmıştır ki bu katmalar Allah daha iyi bilir ya Hazreti Peygamber'in sözlerine benzemiyor. Bir kere cümle düşüklüğü var. Hitaptan üçüncü şahsa geçiliyor. Sonra en çok sevdiğinden başka kimsenin uyandıramayacağı gelin gibi uyu sözü sonraki çağların bir teşbihidir. Gelini en çok sevdiğinden başka kimse uyandıramaz mı? Bu husus toplumların örfüne göre değişir. Hazreti Peygamber zamanındaki Arap geleneğinde gelini sevdiğinden başka kimsenin uyandırıp uyandırmadığını bilmiyoruz. Kabrin 70 kere 70 arşın genişletilmesi ifadesi de Buhari ve Müslim'de olmayan katmadır. Aslında hadisin temel kavramı kabrin şu kadar genişletilmesi değil, ölünün ruhunun geniş bir makam içinde bulunacağıdır. Ruh zaten kabrin içinde kapanıp kalmaz. Kabir ruhun hapishanesi değildir. Oraya giren sadece cesettir. Müslim'de ruhların reddedilmesinden söz edilir ama cesedin içine sokulacağı ibaresi yoktur. Hadislerde geçen red ibaresi, ruhun cesedinin bulunduğu yere, kabrinin civarına gelmesi, cesedini görmesi anlamını taşır. Ruh cesedinin içine sokulacağı anlamına gelmez. Ruhun cesede gireceğini söyleyenler, bunun kabre ilk konulduğu zaman ve sadece bir kere olacağını söylüyorlar. Oysa aşağıdaki hadis, ruhun her gece sahiplerine reddedildiğini, döndürüldüğünü bildirmektedir. Talha Bey Ubeydullah şöyle demiş. Ormanda malımı arıyordum. Gece oldu. Abdullah Bey Amr Bey harımın kabrine sığındım. Kabirden öyle bir kıraat okuma sesi duydum ki ondan daha güzelini duymamıştım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o Abdullah'tır. Bilmiyor musun, Allah onların ruhlarını aldı, zebercet ve yakut kandillere koydu. Cennetin ortasına astı. Gece olunca ruhları tekrar kendilerine, cesetlerine geri gönderilir. Dipnot Kitab-ı-Ruh sayfa 222-223. Şimdi burada her gece cesetlerine gönderilen ruh elbette cesedin içine sokulmamaktadır. Bundan kastedilen her gece ruhun kabri civarına gelmesidir. İşte kabir sorgusu sırasında ruhun cesede reddide, cesedinin yanında bulunması, kendisini cesedindeymiş gibi sanmasıdır. İbn Hazm'de kabir fitnesinin ve azabının bedene değil, bedenden ayrılan ruha olacağını söylüyor. Çünkü Yüce Allah, Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Ateş, sabah akşam ona sunulurlar. Dünya durdukça azap böyle sürer. Kıyamet koptuğu zamanda Firavun ailesini azabın en çetinine sokun deriz. Dipnot Mü'min 40-45-46 buyurmaktadır. Bu sunulma kabir azabıdır. Ayetten azabın ruha olduğu açıkça anlaşılmaktadır. El-Fisal 4-67. Şek üzerine yakin kurulamaz. Umumi prensibi gereği, itikadi meselelerin garip niteliğindeki ahad haberi üzerine bina edilemeyeceği açıkken, maalesef garip ahad haberlerine dayanılarak ruhun kabirde tekrar cesedin içine sokulacağı, ehl-i sünnet itikadı olarak asırlarca öğretilmiştir. Oysa bu kanaat, ilmi gerçeğe aykırı olduğu gibi nakli bakımdan sağlam bir delilden de yoksundur. Ruhun cesedin içine tekrar gireceği varsayılırsa kabre konulmayan, hayvanlar tarafından parçalanıp yenilen, yanıp kül olan cesede ruhun girmesi nasıl izah edilecektir? Çünkü bu takdirde ceset yoktur, tamamen ortadan kalkmıştır. Asli elemanları başka elemanlara çözülmüş, değişmiştir. Yok olan bir maddeye ruhun girmesi söz konusu olamaz. Hadislerde kastedilen gerçek şudur. Ruh içinde uzun süre yaşadığı, kemal kazandığı bedenden ayrıldıktan sonra da hem ayrıldığı bedenini görür hem de kendisini bedeninin şeklini latif cisim olarak koruduğundan aynen beden içinde hisseder. Nasıl ki insan rüyada yaşadığı olayları ruh olarak yaşadığı gördüğü halde bedenle yaşıyor, görüyor zanneder, rüyada dolaştığı yerleri bedensiz olarak dolaştığının farkında değildir. Rüyada ruh bedenden tam ayrılmaz fakat kapalı, penceresiz bir kafes gibi ruhun manevi güçlerine basiret gözüne engel olan bedeninin etkisinden nispeten kurtulur. Ruhun görüş açısına gerilen perdeler kalkınca ruh bedene gizli kalan dünyalara uzanır. Ölüm halinde ise tamamen bedenin etkisinden kurtulan ruh gezer, dolaşır, içinde yaşadığı bedenin de çevresinde bulunur. Hatta ilk anda henüz yeni bedenden kurtulduğu için kendisini hala beden içinde sanır. İşte ölümden hemen sonra vuku bulacak sorguda ruhun bedene dönmesi, bedeninin yanında bulunması ve aynen beden içindeymiş gibi sevinç veya azap duyması anlamına gelir. Yoksa ruhun bir daha bedene dönmesi, ona yeniden hayat vermesi, maddi bedenin kalkıp oturması, başın kabrin tahtalarına değmesi mümkün değildir. Allah'ın yaratış yasasına ve ayetlerin açık ifadesine aykırıdır. Çünkü Cenab-ı Hak ruhun bir daha dünyada ayrıldığı bedene dönmeyeceğini bildirmiştir. Onlardan birine ölüm geldiği zaman Rabbim der, beni dünyaya geri döndürünüz ki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği olmayacak bir laftır. Önlerinde ta dirilecekleri güne kadar geriye dönmelerine engel bir berzah, bir geçit vardır. Dipnot Müminin 40 Taksim 49. Kabir sorusunun ve azabının bedenden ayrılan ruha olacağını savunan İbn Hazm da şöyle diyor. Sizi topraktan yarattık. Yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha ondan çıkaracağız. Dipnot Taha 20 Taksim 55 ayetinin açıkladığı üzere her insanın cesedi toprağa dönecektir. Ölünün kabrinde dirilmesi ayetlere aykırıdır. Yüce Allah azaba uğrayacak olanların şöyle dediklerini anlatıyor. Rabbimiz bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Dipnot Mü'min 40 Taksim 11 Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki siz ölülerdiniz, o sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Dipnot Bakara 2 Taksim 28 Eğer ölü kabrinde dirilecek olsaydı, Allah bizi iki kere değil, üç kere öldürmüş ve üç kere diriltmiş olurdu. Buysa Kur'an'a aykırıdır. Yalnız Allah'ın, şu binlerce kişiyken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi de sonra kendilerini diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Dipnot Bakara 2 Taksim 243 Yahut şu kimse gibisini görmedin mi ki duvarları, çatıları üstüne yığılmış, ıssız bir kasabaya uğramıştı. Allah bunu böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Allah da kendisini 100 sene öldürüp sonra diriltti. Dipnot Bakara 2 Taksim 259 Ayetlerinde bildirildiği üzere mucize olarak dirilttikleri hariç ölmüş kimse kıyamete kadar bir daha dirilmeyecektir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç gecesinde en yakın gökte Adem'i, sağında saadet ehlinin, solunda şekavet ehlinin ruhları olduğu halde görmüş, Bedir savaşında öldürülen müşriklere hitap etmiş, bu laşilere mi hitap ediyorsun diyenlere onların sözlerini duyduklarını fakat cevap veremeyeceklerini söylemiştir. Dipnot Müslim Cennet B17H76-77 Gökte görülenler, yöneltilen hitabı duyanlar bedenler değil, ruhlardır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sorgu sırasında ruhların cesetlerine gireceğine dair sahih bir hadis gelmemiştir. Yalnız Minhal Bey Amr yoluyla bir rivayet gelmiştir ki bu zat kuvvetli değildir. Şube ve başkaları onun rivayetini bırakmıştır. Sahabeden söylediğimizin tersine olan hiçbir sağlam haber gelmemiştir. Abdullah Bey Ömer öldürülen Abdullah Bey Zübeyir'in yanına gitmiş. Asılmazdan önce cesedinin bir tarafa atılmış olduğunu görünce Abdullah'ın annesi Esma'yı teselli ederek "Bu cesetler bir şey değildir fakat ruhlar Allah katındadır." demiştir. Dipnot İbn Hazm El Fisal Fil Milal Vel Ehvamen Nihal 4-67-68 40. Bir tutarsız iddia daha. Dursun 170. sayfada İnşallah sızlığın Muhammed'in başına getirdiği başlığı altında şunları yazıyor. Aktarıldığına göre bir olayda da Muhammed inşallah demeyi unutmuş, meleğin onu anımsatıp anımsatmadığı açıklanmıyor. Olay. Birileri Muhammed'e gelirler ve bir takım sorular sorarlar. Sorulara alacakları karşılığa göre Müslüman olup olmamaya karar vereceklerdir. Muhammed de bu sorular için Yarın size cevap vereceğim der karşıdakileri. O sırada inşallah demeyi unutmuştur. Cevap için baya getirsin diye Cebrail'i bekler ama Cebrail bir türlü gelmez. 15 gün sürer bu kesinti. Cebrail sonra gelip durumu açıklar. Bir sürü dedikodu olduktan sonra ve Kur'an'ın Tanrısı ayrıca Kehf suresinin 23. 24. ayetleriyle uyarıda bulunur. Hiçbir şeyi Tanrı'nın dilemesi dışında ben onu yarın yapacağım deme diyerek. Bakınız İbn İshak Es-Sivri, Yay Muh Hamidullah, Fıkra 257, Tefsirler Örneği Ferazi 211.108, Tabiri 151-151, Nesefi 319-10, ayrıca bakınız Müslim Hadis No. 1797. Tefsirlerde anlatılan bu gecikme olayının mantıki yanı yoktur. Zira eğer anlatıldığı gibi 3 soru üzerine bu ayetler inmiş de 2 soruya cevap verilmiş, 3.'sü olan ruh hakkındaki cevap belirsiz bırakılmışsa neden bu cevapların hepsi aynı sürede değildir? Neden ruh hakkındaki sorunun cevabı İsra suresinde, öteki iki sorunun cevabı Kehf suresindedir? Kehf suresinde de Ashab-ı Kehf'le Zulkarneyn kıssası arasına neden başka olaylar Musa Hızır kıssası girmiştir? Bunlar nüzul sebepleriyle uğraşanların ayetleri iniş sebebi bulma gayretlerinden kaynaklanan tutarsız rivayetlerdir. Kehf suresinde hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme, ancak Allah dilerse yaparım de. Mealindeki 23-24. ayetlerin vahyin gecikmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Ayetlerin söz geliminden böyle bir gecikme anlaşılmamaktadır. Ancak bizce bu rivayetin bir tek gerçek yanı vardır ki o da şudur. Hazreti Peygamber'den Ashab-ı Kehf hakkında soru sorulmuştur. Soruyu soran müşriklerden de olabilir, Müslümanlardan da. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de inşallah demeden sorunun cevabını ertesi gün vereceğini söylemiştir. İşte Yüce Allah sorunun cevabı olan hikayeyi anlattıktan sonra peygamberi de uyararak inşallah demeden hiçbir şeyi yarın yapacağını söylememesini, kendi kendine bilmediği gaybe ilişkin bir hükümlülük altına girmemesini emretmiştir. Peygamberin inşallah demeyi unutması kıssa ile ilgili olduğundan kıssa arasında kendisine bu önemli prensip hatırlatılmış, sonra kıssa tamamlanmıştır. 41. Kur'an korunmuştur. Turan Dursun, Kur'an'ın orijinali yakıldığı için aslının yok olduğunu, mevcut Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in duyurduğu Kur'an'ın aynı olmadığını ileri sürüyor. 1. Kitap 78. 79. sayfalar. Birkaç cümlesini aktaralım. Kur'an'ın ilk orijinali küçük taşlar, deri, ağaç parçası, kemik gibi çeşitli nesnelere yazılıydı, yakıldı. Kur'an'ın ikinci orijinali Ebu Bekir döneminde yapılan derleme, yakıldı. Kur'an'ın üçüncü orijinali Osmanlı döneminde oluşturulan yazmalar, bunlar da dünyanın hiçbir yanında yok. Yapılan inceleme ve aktarmalarda görülen o ki, Muhammed'in vahiy kitaplarına yazdırdığı bildirilen Kur'an'ın ne aynı ne de tümü eldeki Kur'an'da. Sayfa 78. Burada çok önemli bir tanıklığa başvuralım. İbn Ömer diyor ki, hiçbiriniz Kur'an'ın tümünü aldım elimde bulunduruyorum demesin. Bilemez ki Kur'an'ın çoğu yok olup gitmiştir. Ne kadar ortada varsa o kadarını elimde tutuyorum desin yalnızca. Suyuti el-İtkan 2 Taksim 32. Bu tanıklık bugün elimizdeki Kur'an'la Muhammed'in vahiy kitaplarına yazdırdığı bildirilen Kur'an'ın aynı olmadığı çok açık biçimde anlatmıyor mu? Kaldı ki İbn Ömer Osman dönemindeki derlemeden sonra bu sözü söylemiştir. Yani Osman döneminde oluşturulan Mushaf'ın orijinali de yok. O el yazması dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor. 87-88. Konunun içine girmeden önce bu kişinin bol bol yaptığı sinsice bir çarpıtmasına dikkati çekmem gerek. Sovyeti'den aldığı Arapça metinde İbn Ömer'e nispet edilen sözü bilerek veya bilmeyerek yanlış çevirmiş. Kendi çevirisine göre İbn Ömer, Kur'an'ın çoğu yok olup gitmiştir demiş. Oysa altı çizilen Arapça sözün anlamı öyle değil, farklı. Dursun'un bu metne yaptığı çeviri aslında tamamen yanlıştır çünkü yüklemi baştan olumsuz alarak hiçbiriniz Kur'an'ın tümünü aldım demesin şeklinde çevirmiştir. Oysa yüklem olumsuz değil, vurgulu olarak olumludur. Biriniz Kur'an'ın tamamını aldım elimdedir diyor şeklindedir. Devamı bilemez ki Kur'an'ın çoğu yok olup gitmiştir şeklindeki çeviri de yanlıştır.